Ayrım 2. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 17. Denizin yakınlığına kanıt olan kalyonun bulunuşu, José Arcadio Buendía'nın olanca şevkini kırdı. Sayısız acı ve özveri pahasına arayıp da bulamadığı denizin, hiç aramadığı bir anda üstesinden gelinmez bir engel gibi yoluna dikilişini, kör talihin bir cilvesi olarak yorumladı. Yıllar sonra Albay Aureliano Buendía, artık düzenli bir posta yolu haline gelmiş olan bu bölgeden yeniden geçtiğinde, bir gelincik tarlasının ortasında teknenin yanmış iskeletini buldu. Ancak o zaman bu öykünün babasının uydurması olmadığını aklı kesince, kalyonun nasıl olup da bu kadar içerlere geldiğini merak etti. Oysa José Arcadio Buendía, kalyondan 4 günlük yolda denizi bulduğunda bu işe hiç kafasını yormadı. Serüvenin tehlikelerine, özverilerine hiç mi hiç değmeyen o kül rengi, köpüklü, pis deniz önüne serildiğinde düşleri de yıkıldı. Allah kahretsin diye haykırdı. Macondo'nun 4 bir yanı deniz. José Arcadio Buendía'nın sefer dönüşü çizdiği gelişi güzel harita üzerine, Macondo'nun yarımada olduğu görüşü uzun süre geçerliliğini korudu. José Arcadio Buendía, köyün yerini seçerken gösterdiği basiretsizlik yüzünden kendisini cezalandırmak istercesine bir hışımla ulaşım zorluklarını abarta abarta çizdi haritayı. Artık buradan hiçbir yere gidemeyiz diye dert yandı Ursula'ya. Bilimin nimetlerinden nasiplenmeden burada ömrümüzü çürüteceğiz. Laboratuvar olarak kullandığı ufak odada aylarca düşünüp taşındıktan sonra bu karara varınca Macondo'yu daha iyi bir yere taşımayı aklına taktı. Ama bu kez Ursula onun çılgınca niyetini önceden sezmişti. Minik bir karıncanın o göze görünmez ama alt edilmez çabasıyla köy kadınlarının kulağını büküp tası tarağı toplamaya çoktan hazır kocalarının karşısına dikti hepsini. José Arcadio Buendía tasarladığı plan sonunda bir boş kuruntuya dönüşünceye kadar tasarının ne zaman ve hangi karşı güçler tarafından bir bahaneler, hayal kırıklıkları ve baştan savmalar ağıyla örtüldüğünü hiç sezemedi. Ursula onu masum bir dikkatle izledi ve bir sabah arka odada laboratuvar araçlarını kutularına yerleştirirken kendi kendine taşınma tasarılarını mırıldandığını duyunca kocasına acıdı bile. José Arcadio Buendía'nın işini bitirmesini bekledi. Sandıkları çivilemesine, mürekkebe batırdığı fırçayla sandıkların üstüne adının baş harflerini yazmasına hiç ses çıkarmadı. Köyün erkeklerinin bu girişimde kendisine arka çıkmayacaklarını kocasının da bildiğini, kendi kendine mırıldanırken söylediklerinden öğrenmişti. Ancak José Arcadio Buendía odanın kapısını sökmeye kalkışınca Ursula ona ne yaptığını sorma cesaretini buldu. Kocası kırgın bir tavırla kimse gitmek istemediğine göre biz kendi başımıza gideriz diye karşılık verdi. Ursula hiç istifini bozmadı. Hiçbir yere gidecek değiliz dedi. Burada çocuk sahibi olduk, o yüzden burada kalacağız. José Arcadio Buendía, ama daha hiç ölen olmadı diye karşılık verdi. İnsanın oturduğu toprakların altında ölüleri yoksa o adam o toprağın insanı değildir. Ursula incitmeyen bir kararlılıkla direndi. Sizlerin burada kalması için benim ölmem gerekiyorsa ölürüm. José Arcadio Buendía, karısının böylesine irade gücü olduğunu hiç sanmazdı. Olanca hayal gücüyle toprağa sihirli bir su serpince istediğin yerden meyve ağaçlarının çıktığı, ağrılara sızılara karşı her türlü devanın sudan ucuza satıldığı şaşılası bir dünyadan söz ederek karısını kandırmaya çalıştı. Ama bütün bu anlattıkları Ursula'ya vız geldi. Çılgın buluşlarını kura kura zaman kaybedeceğine oğullarını düşün biraz dedi. Bak ne haldeler, yaban eşeği gibi başıboş dolaşıp duruyorlar. Karısı bak der demez, Jose Arcadio Buendia pencereden baktı ve güneşli bahçede yalın ayak dolaşan çocukları gördü. Sanki Ursula bir büyü yapmış da çocuklar o anda ortaya çıkıvermişler gibi geldi ona. İşte o zaman içinde bir şeyler, onu yaşadığı zamandan koparıp, anıların bilinmedik kuytularına götüren gizemli bir şeyler oluverdi. Ursula artık ömrünün sonuna kadar terk edilmek tehlikesinden kurtulan evi süpürürken, Jose Arcadio Buendia pencerenin önünde gözünü çocuklarına dikti kaldı. Bir süre sonra yaşaran gözlerini elinin tersiyle silerken yazgısına boyun eğmiş bir tavırla içini çekti. Peki dedi, söyle onlara da gelsinler, sandıkları boşaltmama yardım etsinler. Büyük oğulları Jose Arcadio 14'ündeydi. Kafası küt, saçları sık, huyları babasının huyuydu. Babası gibi iri yarı, güçlü kuvvetliydi. Ama hayal gücünün babasına çekmediği daha bebekliğinde belli olmuştu. Macondo kurulmadan önce dağları aşmak için yaptıkları o çetin yolculuk sırasında peydahlanıp dünyaya gelmişti ve dağlardaki o yaban hayvanlarına benzemedi diye anası babası bayram etmişti. Macondo da dünyaya gelen ilk insan sıfatını taşıyan Aureliano Mart'ta 6'sına basacaktı. Sessiz, içine kapanık bir çocuktu. Anasının karnındayken ağlamış ve gözleri fal taşı gibi açık doğmuştu. Daha göbek bağını keserlerken başını oradan oraya çevirerek korkusuz bir merakla odayı inceledi, çevresindekilerin suratlarını süzdü. Sonra kendisini görmek için yanına gelenlere aldırış etmeden, gözlerini yağmurdan çökecekmiş gibi görünen palmiye dallarıyla örtülü tavana dikti. Aureliano 3 yaşındayken bir gün tam annesi ocaktaki kaynar çorba tenceresini alıp masaya koyacağı sırada mutfağa girdiği ana kadar Ursula o bakışın keskinliğini bir daha anımsamadı. Çocuk şaşkınlık içinde kapıda dikilip "Çorba dökülecek," dedi. Tencere masanın ortasında sapasağlam duruyordu. Ama çocuk daha sözünü bitirmeden tencere içinden gelen bir dürtüyle hareket ediyormuş gibi masanın kenarına doğru gitmeye başladı ve yere düşüp kırıldı. Dehşete kapılan Ursula olanları kocasına anlattıysa da Jose Arcadio Buendia bunu doğal karşıladı. Zaten hep öyle yapardı. Onun için oğulları ha var ha yoktu. Bir yandan çocukluğu, akıl yetersizliğiyle bir tuttuğu, öte yandan da aklı hep kendi saçma sapan düşsel kurgularında olduğu için çocuklarla ilgilenmezdi. Ama laboratuvar araçlarını sandıklardan çıkarmak için çocukları yardıma çağırdığı günden sonra ömrünü onlara adadı. Duvarların giderek garip haritalarla, abartılmış çizimlerle dolduğu o ufak arka odada çocuklara okuma yazmayı, toplama çıkarma yapmayı öğretti. Yalnızca bildiği kadarıyla değil, hayal gücünün sınırlarını da zorlayarak onlara dünyanın harikalarını anlattı. Çocuklar Afrika'nın güney ucunda boş zamanlarında oturup düşünmekten başka bir şey yapmayacak kadar akıllı ve dingin insanların yaşadığını, ta Selanik limanına kadar adadan adaya atlayarak Ege Denizi'ni yaya geçmenin olurluğunu işte böylece öğrendiler. Bu akıl çelen dersler çocukların belleğinde öylesine yer etti ki, yıllar sonra muvazzaf subay, idam mangasına ateş emri vermeden bir saniye önce, Albay Aureliano Buendia, o sıcak Mart gününü, babasının fizik dersini yarıda kesip ellerini havaya kaldırarak gözlerini kırpmadan büyülenmiş gibi duruşunu, Memphis bilgelerinin en son ve en şaşırtıcı keşfini ilan ederek köye gelen çingenelerin boru, davul, dümbelek, zil seslerini dinleyişini anımsadı. Gelenler kendi dillerinden başkasını bilmeyen, yağlı tenli, eline çabuk, yakışıklı delikanlılarla güzel kadınlardan kurulu yeni bir obaydı. İtalyan aryaları söyleyen, rengarenk boyalı papağanları, tefin temposuna ayak uydurup 100 altın yumurta yumurtlayan tavukları, insanın aklından geçenleri okuyan eğitilmiş maymunları, bir yandan düğme dikerken öte yandan ateş düşürmeye yarayan çok yönlü makineleri, insana kötü anıları unutturan aletleri, geçmişin yaralarını saran lapaları ve Jose Arcadio Buendia'yı hepsini aklında tutabilmek için bir bellek makinesi icat etmeye özendirecek kadar olağanüstü ve duyulmadık binlerce buluşları, dansları ve müzikleriyle sokakları bir cümbüş karmaşasına döndürdü bu yeni çingeneler. Göz açıp kapayana kadar köyü bambaşka bir yer yaptılar. Panayır kalabalığında şaşkına dönen Makondolular kendi sokaklarında yollarını kaybeder oldular. Jose Arcadio Buendia bu kargaşada kaybolmasınlar diye bir eliyle bir çocuğunun, öteki eliyle öbür çocuğunun elini tuttu. Altın kaplama dişli akrobatlara, altı kollu jonglörlere çarparak kalabalıktan yükselen gübre ve çarık kokusundan boğulacak gibi olarak deli gibi oradan oraya koşturup o akıl almaz karabasanın sonsuz gizlerini açıklatmak için Melkiades'i aramaya koyuldu. Dilinden anlamayan birkaç çingeneye sordu. Sonunda Melkiades'in her zaman çergisini kurduğu yere varınca, insanı görünmez kılan bir iksirin İspanyolca çığırtkanlığını yapan ağzı sıkı bir Ermeni ile karşılaştı. Jose Arcadio Buendia, adamı büyülenmiş gibi seyreden kalabalığı dirseğiyle yara yara oraya varıp tam soracağını sorduğu sırada, adam kehribar rengi nesneyi bir dikişte içiverdi. Çingene, Jose Arcadio Buendia'yı korkunç bakışlarıyla tepeden tırnağa süzdükten sonra buram buram tüten, ölümcül bir zift birikintisine dönüşüverdi. Jose Arcadio Buendia'nın sorusuna verdiği yanıtsa, zifir birikintisinin üzerinde yankılanıyordu. Melkiades öldü. Jose Arcadio Buendia, duyduğu haberle beyninden vurulmuşa döndü. Kalabalık başka hünerleri görmek için dağılıncaya ve ağzı sıkı Ermeninin birikintisi buharlaşıp uçuncaya kadar kendini toparlayamadı. Daha sonra öteki çingeneler de Melkiades'in Singapur limanında hummadan öldüğünü ve cesedinin Java denizinin en derin yerine atıldığını doğruladılar. Çocuklar hiç oralı olmadılar. Sultan Süleyman'ın olduğu söylenen çadırın kapısında ilan edilen Memphis bilgelerinin yeni buluşunu görmeye gidelim diye tutturdular. Öyle direttiler ki sonunda Jose Arcadio Buendia 30 reali bastırıp onları çadıra soktu. Çadırda gövdesi kıllarla kaplı, başı kazınmış, burnuna bakır halka, ayağına ağır bir demir zincir takılı dev gibi bir adam bir korsan sandığının başında nöbet tutuyordu. Dev sandığı açınca ortalığa bir serinlik yayıldı. Sandıkta içindeki iğneciklerle güneş ışığını bölüp renkli yıldızlara dönüştüren kocaman saydam bir kütle vardı. Çocukların kendisinden hemen bir açıklama beklediğini bildiği için telaşa düşen Jose Arcadio ağzının içinde bir şeyler geveledi. Dünyanın en büyük elması bu. Çingene hayır diye karşılık verdi. Buna buz derler. Jose Arcadio Buendia bu açıklamadan bir şey çıkaramadan elini kalıba doğru uzatınca dev onu iteledi. Elini sürmek için 5 real daha bastıracaksın dedi. Jose Arcadio Buendia parayı verip elini buzun üzerine koydu. Yüreği bu gizeme dokunmuş olmanın verdiği korku ve coşkuyla dolarak birkaç dakika öylece durdu. Ne diyeceğini kestiremeden oğulları da bu şaşılası deneyden pay alsınlar diye 10 real daha verdi. Küçük Jose Arcadio buza dokunmak istemedi. Aureliano ise bir adım atıp elini buzun üzerine değdirmesiyle çekmesi bir oldu. Şaşkınlıkla ateş gibi cayır cayır bu diye haykırdı. Babası çılgınca deneylerinin hayal kırıklıklarını da mürekkep balıklarına yem olan Melkiades'in cesedini de unuttu. bir 5 real daha verip kutsal kitaba el basarcasına elini buz kalıbına bastırarak haykırdı. İşte bu çağımızın en büyük icadı. Korsan Sir Francis Drake 16. yüzyılda Rio Hacha'ya saldırdığı zaman Ursula Iguara'nın ninesinin ninesinin ninesi tehlike çanlarıyla top gümbürtülerinden öylesine ürktü ki eli ayağı boşanıp yanar sobanın üzerine oturuverdi. O yanıklar yüzünden ömrünün sonuna kadar erkeğine yaramaz bir kadın oldu çıktı. Yastıklarla destekleyerek bir yanının üzerine oturabiliyordu ancak ve yürüyüşüne de bir sakatlık gelmiş olmalı ki bir daha insan içine çıkıp da yürümedi. Bedeninden yanık kokusu yayıldığına kafasını taktığı için de kimselerle görüşmez oldu. Düşünde İngilizlerle azgın köpekleri, yatak odasının penceresinden dalıp kızgın demirlerle ayıp yerlerini dağlarlar diye uyumayı göze alamaz avluda sabahlardı. İki çocuğunun babası olan Aragonlu tüccar kocası, onu bu korkudan kurtarmak için ilaca ve eğlenceye sermayesinin yarısını harcadı. Sonunda nesi var nesi yoksa satıp ailesine aldı, denizden çok içerlerde, barışçıl kızılderililerin yaşadığı dağ eteğindeki bir köye yerleşti ve karısına da düşündeki korsanlar girecek delik bulamasınlar diye penceresiz bir yatak odası yaptırdı. O gözden uzak köyde bir süredir oturan Don Jose Arcadio Buendia adında yerli bir tütün ekicisiyle ortak olan Ursula'nın dedesinin dedesinin dedesi, bu kazançlı işten birkaç yılda büyük servet yaptı. Birkaç yüzyıl sonra yerli tütün ekicisinin torununun torununun torunu, Aragonlu tüccarın torununun torununun torunuyla evlendi. İşte bu yüzden Ursula, kocasının çılgınca fikirlerinden tepesi attıkça 300 yıllık alın yazısını bir çırpıda aşar, Sir Francis Drake'in Rio Hacha'ya saldırdığı o güne lanet okurdu. Bunu biraz olsun içini dökebilsin diye yapardı. Çünkü ölünceye kadar aşktan da güçlü bir bağla, ortak vicdan azabıyla bağlıydılar birbirlerine. Amca çocuklarıydılar. Atalarının çalışkanlıkları ve görenekleriyle eyaletin en güzel kasabalarından biri haline gelen o eski köyde bir arada büyümüşlerdi. Evlenecekleri daha dünyaya geldikleri anda belli olmasına rağmen evlenmek istediklerini söyleyince önce kendi akrabaları bu isteğe karşı çıktı. Yüzyıllardır birbirleriyle evlenip kaynaşan iki ırkın bu sağlıklı çocuklarından iguana cinsi kertenkeleler dünyaya gelir diye korkuyorlardı. Ursula'nın bir teyzesi, Jose Arcadio Buendia'nın bir amcasıyla evlenmiş ve ucu püskül gibi tüylü, tirbüşon gibi kıvrım kıvrım, kıkırdaksı bir kuyrukla doğduğu için 42 yaşına kadar hiçbir kadına uçkur çözemeyen, ömür boyu bol pantolonla dolaşan bir oğlan dünyaya getirmişti. Hiçbir kadının görmesine izin verilmeyen bu domuz kuyruğu, bir kasap arkadaşının iyilik olsun diye satırı vurmasıyla adamın da eceli olmuştu. Jose Arcadio Buendia, 19 yaşında olmanın verdiği dediğim dediklikle sorunu bir çırpıda çözüverdi. Çocuklarım domuz yavrusu da olsa umurumda değil. Yeter ki konuşmasını bilsinler. Böylece 3 gün 3 gece havai fişek patlatarak, bando mızıka çaldırarak düğün yapıp evlendiler. Ursula'nın annesi, domuz kuyruklu çocuklar doğurursun diye diye kızının gözünü korkutmasa, işi kocasının koynuna girmemeyi öğütlemeye kadar vardırmasa pekala da mutlu olacaklardı. Ursula iri yarı sözden anlamaz kocası uykuda ırzına geçiverir korkusuyla annesinin yelken bezinden dikip çaprazlama deri kayışlarla sıkıladığı önden kocaman bir demir toka ile kapanan ilkel bir bekaret kemeri kuşanır oldu. Birkaç ay böyle yaşadılar. Gündüzleri Jose Arcadio Buendia dövüş orozlarıyla uğraşıyor, Ursula da anasının dizinin dibinde gergef işliyordu. geceleri de sevişmek yerine saatlerce kıran kırana güreşiyorlardı. Zamanla çevredekiler bu işte bir terslik kokusu aldılar ve bir yıllık evli olmalarına rağmen kocasının erkekliği olmadığı için Ursula'nın hala kızı olan kız olduğu dedikodusu yayılıverdi. Bu söylenti en son Jose Arcadio Buendia'nın kulağına çalındı. Son derece sakin bir tavırla, "Bak el alem ne diyor," dedi karısına. Ursula, "Ne isterlerse desinler," diye karşılık verdi. "Biz öyle olmadığını biliyoruz ya." Bu durum, Jose Arcadio Buendia'nın horoz dövüşünde Prudencio Aguilar'ı yendiği, o müthiş pazar gününe kadar bir 6 ay daha böylece sürdü. Horozunun kan revan içinde kaldığını görünce öfkeden deliye dönen Prudencio Aguilar, dövüş alanındakilerin hepsi duysun diye Jose Arcadio Buendia'dan epey uzaklaştı. "Gözün aydın," diye haykırdı. "Horozun belki karına da bir iyilik ediverir." Jose Arcadio Buendia hiç istifini bozmadan horozunu aldı. Oradakilere "Şimdi geleceğim," dedikten sonra Prudencio Aguilar'a döndü. "Evine git de bir silah al, öldüreceğim seni." 10 dakika sonra dedesinden kalma ucu çentikli mızrakla döndü geldi. Prudencio Aguilar köyün yarıdan çoğunun toplandığı horoz dövüşü alanının kapısında bekliyordu onu. Kendini savunmaya fırsat bulamadı. Jose Arcadio Buendia'nın bir boğa gücüyle ve birinci Aureliano Buendia'nın yöredeki kaplanların soyunu kurutan o keskin nişancılığıyla savurduğu mızrak gırtlağına saplandı. O gece herkes dövüş alanında ölünün başında nöbet tutarken Jose Arcadio Buendia tam karısı bekaret donunu ayağına geçireceği sırada yatak odasına daldı. Mızrağını doğrultarak "Çıkar şunu," diye buyurdu. Ursula kocasının niyetini kestirdi. "Başımıza geleceklerden sen sorumlusun," diye mırıldandı. Jose Arcadio Buendia mızrağını toprak döşemeye sapladı. "Kuyruklu bir hilkat garibesi doğurursan biz de hilkat garibeleri büyütürüz," dedi. "Ama artık bu köyde senin yüzünden adam öldürülmeyecek." Ilık, mehtaplı, güzel bir Haziran gecesiydi. Prudencio Aguilar'ın akrabalarının gözyaşlarıyla dolu esintiye aldırış etmeden sabaha kadar uyumayıp yatakta oynaştılar. Olay bir onur düellosu diye örtbas edildi. Ama ikisinin içinde de vicdan azabı kaldı. Bir gece uykusu kaçan Ursula, su almak için avluya çıkınca su testisinin yanında Prudencio Aguilar'ı gördü. Adam mosmordu. Yüzünde hüzünlü bir anlatımla gırtlağındaki deliği alfa otuyla tıkamaya uğraşıyordu. Ursula korkmadı, acıdı. Odaya gidip gördüklerini kocasına anlattı ama kocası fazla durmadı bu işin üzerinde. "Vicdan azabına dayanamıyoruz demek ki," diye kestirip attı. 2 gece sonra Ursula, Prudencio Aguilar'ı bu kez de banyoda, alfa otuyla gırtlağındaki kurumuş kanı temizlerken gördü. Bir başka gecede yağmurun altında dolaşırken gördü. Karısına görünen bu hayalleri içerleyen Jose Arcadio Buendia mızrağı kaptığı gibi bahçeye fırladı. Ölü o hüzünlü bakışıyla karşısında duruyordu. Jose Arcadio Buendia "Cehenneme kadar yolun var," diye haykırdı. "Bundan sonra bir daha gelecek olursan seni bir daha gebertirim." Prudencio Aguilar gitmedi. Jose Arcadio Buendia da mızrağı sallamayı göze alamadı. O geceden sonra bir daha rahat uyku yüzü görmedi. Yağmur altında dikilmiş duran ölünün büyük yalnızlığı, yaşayanlara duyduğu derin özlem, alfa otundan tıkacı ıslatıp yarasını silmek için evin içinde su ararkenki telaşı, Jose Arcadio Buendia'nın içine oturdu. "Çok çile çekiyor olmalı," dedi Ursula'ya. Yalnızlıktan kahrolduğu belli. Bu Ursula'ya öylesine dokundu ki, ertesi sefer ölüyü ocağın üzerindeki tencereleri yoklarken bulduğunda, ne aradığını anlayıp evin her köşesine testi testi su bırakır oldu. Bir gece Jose Arcadio Buendia, onu kendi odasında yarasını yıkarken bulunca sabrı taştı. "Pekala Prudencio," dedi. "Biz başımızı alıp bu köyden olabildiğince uzağa gideceğiz. Artık için rahat etsin." Dağları aşma seferine işte böyle giriştiler. Jose Arcadio Buendia'nın kendi gibi gençten birkaç arkadaşı, serüven heyecanıyla evlerini dağıtıp eşyalarını topladılar, karılarını çocuklarını da alarak kimsenin kendilerine vaat etmediği topraklara doğru yola düştüler. Jose Arcadio Buendia yola çıkmadan önce Prudencio Aguilar'a "Belki böylelikle biraz kabir huzuru verebilirim," diye mızrağını avluya gömdü, o eşsiz dövüş horozlarını teker teker yatırıp kesti. Ursula da yanına çeyiz sandığından, birkaç parça mutfak eşyasından ve babasından kalma altınların durduğu o ufak sandıktan başka bir şey almadı. Kendilerine kesin bir yol çizmemişlerdi. Yalnızca arkalarında iz bırakmamak ve tanıdıklarla karşılaşmamak için Rio Acha'ya giden yolun tam ters yönüne yürüyeceklerdi. Akılsızca bir yolculuktu bu. 14 ay sonra maymun etiyle yılan buğulamasından midesi perişan olan Ursula, sapına kadar insana benzeyen bir oğlan doğurdu. Gebelikten bacakları kütük gibi şiştiği ve varizleri parmak parmak kabardığı için yolun yarısını iki adamın sırtladığı hamak içinde geçirmişti. İçeri göçmüş karınları, fersiz gözleriyle içler acısı bir görünümü olan çocuklar, yine de yolculuğa ana babalarından daha iyi dayandılar, bunu bir çeşit oyun gibi gördüler. Dağ bayır demeden hemen hemen iki yıl yol teptikten sonra, bir sabah sıra dağların batı yamaçlarını gören ilk ölümlüler olma payesine erdiler. Bulutlarla çevrili doruktan, büyük bataklığın koca bir su birikintisi olarak dünyanın öte ucuna doğru yayılışını gördüler. Ama denizi hiç bulamadılar. Bataklıkta yollarını kaybedip birkaç ay dolaştıktan sonra bir gece, yolda rastladıkları son kızılderililerden çok uzak bir yerde, suları donmuş cam seli gibi akan çakıllı bir ırmağın kıyısında konakladılar. Yıllarca sonra ikinci iç savaş sırasında Albay Aureliano Buendia Rio Acha'ya baskın yapabilmek için aynı yolu denediyse de 6 gün yol teptikten sonra bunun çılgınlık olduğunu anladı. Yine de ırmağın kıyısında konakladıkları o gece babasının kafilesi deniz kazazedelerini andırıyordu. Ama sefer sırasında kırılmak şöyle dursun, çoğalmışlardı ve hepsi de dünyaya kazık kakmaya kararlıydı. Muratlarına da erdiler nitekim. Jose Arcadio Buendia, daha o gece orada evlerinin duvarları aynadan, kalabalık, gürültülü bir kent yükseldiğini gördü düşünde. Burası neresi diye sorduğunda, hiç duymadığı, hiçbir anlamı olmayan ama düşünde doğaüstü bir yankı yaratan bir ad söylediler. Macondo. Jose Arcadio Buendia, ertesi gün adamlarını denizi hiç bulamayacaklarına inandırdı. Onlara ağaçları kesip kıyının en serin yerinde, ırmağın hemen yanı başında bir yer açmalarını söyledi ve işte oraya köyü kurdular. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.